Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık var. Bugün yine eş ilişkileriyle ilgili önemli bir meseleyi tartışmak, konuşmak istiyoruz. Hocam, evliliklerde eşlerin şikayetlerinden bir tanesi de, biz çift terapilerinde klinik bir gözlem olarak bunu soruyorum. Eşlerin birbirini sorumluluk açısından değerlendirmeleri, az ya da fazla görmeleri, bu konuda birbirlerine sitem etmeleri veya da suçlamaları. Bu sorumluluk, sorumsuzluk algısını biraz açabilir miyiz?
Feyzullah, bu önemli bir mesele. Yani niye bu meseleye geldim? Ben genellikle klinik pratikte gördüğüm meseleler üzerine, eğer bir şeyi tekrar tekrar görüyorsam onun üzerine düşünmeye başlıyorum. Önce onu not alıyorum. Sonra onun üzerine daha önceki gördüğüm durumları da bir araya getiriyorum. Onun üzerine sistematik düşünmeye başlıyorum. Sonra da başkaları bu konuda ne demiş? Bu mesele nasıldır? Başkaları nasıl görmüş? Çünkü siz bir şeyi tekrar tekrar görüyorsanız tek gören siz değilsinizdir. Aynı şey evrende aynı işi yapan başka kişiler tarafından da gözleniyordur. Onlar ne yapıyordur? Onlar ne diyor? Bu aynı şeyi gözlemişler mi diye bakıyorum. Benim kanaatim bu sorumlu olmak, sorumsuz olmak. Mesela boşanmalarda da gösterilen gerekçelerden biri. Eşim çok sorumsuz biriydi. Şimdi benim derdim aslında bu sorumluluk, sorumsuzluk meselesinin yerli yerinde değerlendirmesini sağlamak. Cidden de bazı insanlar eşlerini, çocuklarını gözetmeyecek kadar, geçimlerinle uğraşmayacak kadar, onların sağlık sorunlarını dert etmeyecek kadar sorumsuz olabilirler. Ve bu sorumsuzluk ihmal düzeyine gelebilir. Hiçbir yapması gereken şeyleri yapmamak zarar verme noktasına gelebilir. Bu durum gerçekçi bir şeydir. Hani bir kişi bu durumda buna dayanarak boşanmayı isterse mümkündür. Hani ne yapıyorsun denilemez. Ama benim kanaatim bu sorumluluk sorumsuzluk meselesini değerlendirmede gerçekçilik her zaman doğru olmuyor. Yani bu meseleyi birbirine karşı sorumlu veya sorumsuz diyen kişiler her zaman bunu yerli yerinde kullanmıyorlar. Benim gördüğüm en önemli meselelerden biri bu. Ne demek, ne kastediyorum şeyi? Şimdi bizim meşhur bu spektrumal çan eğrisi dağılımı dediğimiz şey var ya, hani insanların çoğu ortalamada bulunur, yavaş yavaş uçlara doğru azalır. Şöyle bir şey düşünün, sorumluluk, insanların sorumluluk denen şeyi, makul dengeli halini, olağan halini, olması gerekeni bir ortalama gibi bir yere koyarsak, bazı insanlar ortalamadan, olağandan, olması gerekenden, optimalden, dengeli halden daha fazla kendilerine sorumluluk oluşturma eğiliminde olabilirler. Bazıları hayattaki her türlü sorumluluğu üzerine alabilecek kadar abartılı, güçlü sorumluluk duygusuna sahip olabilirler. Bu bizzat onlardan kaynaklanan bir şeydir. Rasyonel değildir, duruma uygun da değildir. Kişilerin kendilerine pay biçmesindendir. Bir uçta sorumluluk duygusu olması gerekenin de altındadır. Bazı insanlar da gerçekten daha uçta sorumsuzdurlar. Sorumsuz olmak ne demek? Yani şimdi çalışmak gerekiyor, çalışmazlar. Çocukların bakımı gerekiyor, bakımlıyla uğraşmazlar. Evin ihtiyaçları var, evin ihtiyaçlarıyla uğraşmazlar. Bir takım hayat içinde paylaşmamız gereken şeyler var. Ekmek parasını kazanmıyor. Bir işle tutunmuyor. Bu herhangi bir işi dert edinmiyor. Çocuğun sağlık problemi var, umursamaz davranıyor. Hatta bunun yanında keyfi bireysel eğlenceye düşkün oluyor. Çocuğu hasta, dışarıda kendisi vakit geçirmenin peşinde. Evin geçimi yok ama kendisi dışarılarda borç, beleş, başka şey uğraşıyor. Aşırı uçların uçu.
Şey vardı hocam, hatırlar mısınız? Bir tipleme vardı, bir parodi vardı. İtilmiş de kakılmış diye. Kadın çalışıyordu temizlik, adam evde sürekli karısını döven ve çalışmayan bir tip. Getirdiği parayı Hani yiyen bir tip. Yani bu en uç böyle işte biraz da dramatize edilmiş hali ama aslında bir şeyi de yansıtıyor. Bir gerçeği,
bir gerçeği de yansıtıyor.
Spektrumun o en uç şeyini biraz da mizahi bir yolda.
Aslında problem birçok problem nerede oluşuyor? Şimdi diyelim ki biraz mükemmeliyetçi bir kişiliğiniz olsun. Sizin her şeyin olması gerektiğine dair, nasıl olması gerektiğine dair standartlarınız çok yüksek. Sürekli kurallarınız var. İşte şu saatte kalkılacak, şu saatte uyunulacak, şu saatte yemek şöyle olacak, evin düzeni şöyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Olması gerekenlerle ilgili sizin abartılı bir tanımlamanız var. Neredeyse esnekliğiniz yok. Her şeyi sert kurallar içerisinde olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ve yalnız evinizin değil, ailenizin, bütün sülalenizin sorumluluklarını üzerinize almış olur. İş yerinde sorumluluğu üzerine almışsınız. Şimdi buradaki biri, hayata böyle bakan biri, aslında makul noktada, hatta ortalamadan belki biraz hafif uçta, kendine özgü bir sorumluluk anlayışı olan birine sorumsuz diyebiliyor. Şimdi mesela bu durumda aslında bir mizaç özelliğini, gerçek bir sorumluluk, sorumsuzluk meselesinden ayırt edememe hali oluşuyor. Buradaki boşanma gerekçesi veya buradaki karşıdaki kişiye sorumsuz demek bizim gerçek sorumsuz lafından verdiği anlamda değil, yanlış bir anlamlandırma. Hmm. Çünkü mizaç özelliklerindeki farklılığı sorumsuzluk olarak tanımlıyor. Hmm. Niye? Evdeki diyelim ki bazı şeylerin biraz daha dağınık olmuş olması. Ya tamam da bunu şunu değil de işte ne bileyim ya sabah kalktığımda yapabilirim. Şu işi illa şu saatte değil de şurada yapabilirim. Tamam hafif bazı şeylerde zaman olarak problemim olabilir ama ben çocuğum için çalışıyorum, ben eşim için çalışıyorum, ben işlerimi takip ediyorum ama biraz kendi tarzımca takip ediyorum. Şimdi fazlaca sorumluluk duygusu mizaç olarak yukarıda biri, buradaki kişinin mizaç özelliği olan haline tahammül etmiyor. Onu gerçek sorumsuz biri gibi algılamaya başlıyor. Gerçek bir sorumsuz kişiye karşı boşanma hakkınız olabilir. Ama mizaç olarak sizden farklı birini siz yanlışlıkla sorumsuz olarak kodluyorsanız mizaç farklılığından, sizin esnekliğiniz yok veya siz aşırı bir uçtasınız, bu bence meşru bir gerekçe sayılamaz.
Boşanmaya gitmese bile eşler arasında büyük bir stres kaynağı ve tartışmaların ana kaynaklarından biri olabiliyor. Bundan dolayı eşler tartışıp duruyor.
Şimdi şeyde Feyzullah, mesela diyelim ki düzenli olma, tertipli olma, dağınık olma bir düzeyde bir kusur olarak, küçük bir kusur olarak adlandırılabiliyor. Eşler bunun üzerinden kavga edebiliyor. Ama birine sorumsuz damgasını yani vurduğunuz zaman o sosyal olarak da çok ağır bir şey. Daha büyük bir anlamı var. Şimdi diyelim ki bir adam dağınık. Dağınıklığın negatifi de diyelim ki işte -2 olsun ama bir 10 üzerinden, ama birine sorumsuz dediğiniz zaman -10 oluyor. Sorumsuzluk sosyal anlamda yükü çok fazla. O yüzden mahkemede de kullanıyor. Kimse mahkemede hakime hocam ya benim hatun veya benim bey çok dağınık, evde düzenli değil, tertip dediğinde hakem muhtemelen hakim size ne diyor bu diye bakacaktır.
Oğlum ne var bunda diyecek.
Ne var bunda diyecektir. Çünkü onun bir karakter özelliği olduğunu kavramak daha kolay bir şey. Sorumsuz dediği zaman akan sular durabilir. Şimdi burada mizaç olarak sorumsuz dediğimiz şey de gerçekten sorumsuz olan şeyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bak, spektrumun şu ucunda olan, standartları çok yükseltmiş, mükemmeliyetçi, dört dörtlük arayışındaki biri, spektrumun ortasında, hatta hafif biraz bu tarafında olan, biraz dağınık, biraz zaman planlaması yerinde olmayan, biraz çalışan ama hani hırslı olmayan birini çok kolay sorumsuz olarak damgalayabilir. Bu gerçek bir sorumsuzluk değildir. Sorumsuzluk şudur. Spektrumun daha ucunda kişi ailesiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate almıyor. Bak, kendi tarzıyla alıyor değil. Dikkate almıyor. Kazanması gereken ekmek parasını kazanmak için mücadele etmiyor. Bunun yerine uyuyor. İş aramıyor. Bunun yerine gidip kahvede vakit geçiriyor. diyelim ki para kazanmıyor, var olan parayı da alıp gidip bir eğlence mekanında yiyor. Tamam mı? Bu sorumsuzluk işte. Ama diyelim ki sizin gibi tam saatini şu saatinde kalkmıyor. İşte istediğiniz kadar ortalığı toplamıyor. İş meselesi bulmada sizin kadar hırslı ve değil. Bu bir mizaç farklılığı. Kişi temel özelliklerini yapmaya çalışıyor. Ama yapma tarzı, hayatı anlama tarzı, iş tutma tarzı biraz farklı. Bu sorumsuzluk değil.
Mesela şöyle etkileyebilir gibi geliyor bana. Mesela zihnimde canlandırdığım zaman buradan dolayı bir tartışma çıkmış. Dağınıklılık, topluluk vesaire. Kişi eşine sen sorumsuz bir adamsın ya da kadınsın dediğinde hemen zihninde canlanacak ilk şey haksızlığa uğrama doğal olarak fikri olacak. Çünkü o sırada aklından sorumsuzca davranmadığı birçok örneği geçirecek zihninden. Ve onları o da öne sürecek. Sonra karşılıklı atışma ve tartışma. Aşırı genellemeden kaçınmak lazım.
Bu o yüzden sorumluluk meselesi ne zaman klinik ortamda dikkate alındığında ben karşı tarafın buna ne anlam verdiğini ve kişilerden taraflardan birinin mizaç sorumsuzluğu anlamında mı kullanılıyor bu? Yoksa gerçekten adına sosyal anlamda hani yapması gereken şeyleri yapmayan, ihmal eden, ailesini zor durumda bırakan, hatta sömüren. Hı hı. Mesela gerçek sorumsuzlukların bir kısmı sömürmeyle beraber var ise tamam bu tehlikeli bir şey. Hem parayı kazanmıyor, hem kazandığı paranın ailedeki olan parayı alıp gidip eğlencede, kumarda, gece hayatında veya şey yapıyor veya yiyor. Veya diyelim ki hem çalışmıyor hem gidip oturmuyor, iş aramıyor, evde oturup işte internette vakit geçiriyor. İş aramayla ilgili kendince olan süreçleri de yerine getirmiyor. Şimdi böyle bir durumda bence hal başka. Sadece mizaj özelliklerinde olan da farklı bakmak lazım. Bunu hem mesela ben kendim böyle bir durumda kendim anlamaya çalışıyorum. Olup biten şey ne? Sorumluluk, sorumsuzluk meselesi ne? Doğru tanımlamak kilit mesele gibi gözüküyor.
Yani sorumsuzluktan neyi kastediyoruz? Size evet. Sorumsuz hissettiren eşinizin davranışları nelerdir? Hı hı. Neleri eksik yaptığını düşünüyorsunuz gibi sorularla somutlaştırmak lazım. Tıpkı ilgi meselesinde olduğu gibi. Eşim bana karşı ilgisiz. Peki ilgi dediğiniz şey ne sizin için? Ne yapıyor olsaydı daha ilgili olduğunu anlardınız. İlgi beklentisini bir anlamak, somutlaştırmak için sorduğumuz sorular. Bunun böyle belki bir listelenmesi ve belki bizi dinleyenler ya da kanalımızdan bizi izleyenler bu gözle, hani eşlerinin sorumluluk, sorumsuzluk hissini bu gözle biraz o spektrum dediniz yani bir cetvel gibi düşünmek lazım. Biz bir tarafında sıfır, bir tarafında yüz gibi ya da her iki tarafta da yüz, ortada sıfır gibi. Böyle bir nereye gelir benim eşim, ben neredeyim, eşim nerede gibi üzerine düşünme. Düşündükten sonra da hani tavsiyeniz ne olur hocam eşleri bu anlamda?
Mizaç farklılığından kaynaklanan sorumsuzluk algılamasında kabul ve idare etmek lazım. Yani biraz değişim, ne kabul dengesi arasında olmak lazım. Çünkü insanların mizaç özelliklerini kökten değiştirmesini beklemek zor. Değişim bir miktar mümkün. Bir miktar da bunu anlamlandırmak, kabul etmek lazım. Yani karşıdaki insanın yapısı öyle. Bazı insanlar diyelim ki yerinde duramazlar, her işe koşarlar, tez canlılardır, hırslılardır, şöyle yapmak için yükselmek isterler. Ama bazı insanlar işlerini yaparlar ama hırsları yoktur. Fazla para kazanmak için uğraşmazlar. Ne bileyim, daha yavaş hareket ederler, daha geniştirler, daha esnektirler, daha olma haline, kendiliğine bırakma eğilimleri olabilir. Bunlar mizaç özelliğidir. Bu mizaç özelliğinden kaynaklanan şeylerde boşanmaktan ziyade bunu farkına varmak, kabul etmek ve idare etmek, yönetmek üzerine çalışması lazım. Ama bir kişi gerçekten sorumsuz ise, üstelik de üzerine sömürüyor ise, yani o evlilikten ayrılma hakkı vardır.
Tabii. Belki daha ilk çıkıştan ayrılmakta fayda bile olabilir.
Çünkü o sömürücü kişi zarar vermeye hep devam edecektir. onu kalıp beslediğiniz süre içerisinde de bunu yapmaya devam edecektir. Böyle bir ilişkiden, böyle bir halden boşanma hakkına sahiptir.
Ama diğer türlü olduğunda, diyelim eşlerden bir tanesi, diyelim erkek olsun bu, kendi ailesinin yanında da, diyelim şöyle örnekler olabilir mesela, hemen bir senaryo çizelim. Üç tane kız kardeşi ya da ablası var, kendisi en küçük ya da ortanca fark etmez. Ama evde annesinin de biraz teşviki ve pekiştirmesiyle pek elini zaten işe sürmemiş. Evet, yatağını dahi toplamamış. Arkasını hep toplayan olmuş. Bu şekilde büyümüş. Bu onun da artık mizacını etkilemiş. Böyle biri, şu aşırı sorumluluk duygusuna sahip olan biriyle evlendiğini düşünün. Her şeyi işini kendi yapmış. Kaydını kendi yapmış. Evini derlemiş, toplamış. Annesine yardım etmiş. Yani evde pratik vesaire. Bunlar bir araya geldiğinde, ben buna çok rastlıyorum hocam. Bilmiyorum, siz de büyük ihtimalle rastlıyorsunuz. Klinik bir gözlem. Bu tartışma çok fazla oluyor. Bazıları hani bu aileden getirdikleri de önemli değil. Dediğiniz gibi mizaç oluyor. Eşler eğer bunun farkına varır, bu mizacın farkına varır, birbirlerini bu şekilde kabul eder ve yönetmeye çalışırlarsa, daha olumlu bir bakış açısıyla devam ederlerse, zaman içerisinde benim gözlemim sanki birbirlerine yaklaşıyorlar. Diyelim kadın ya da erkek fark etmez. Aşırı sorumluluk sahibi olan biri biraz daha esnemeye başlıyor. Diğer kişi de eşine doğru yaklaşmaya başlıyor. Biraz daha fazla sorumluluk almaya başlıyor. Yani işte eşin daha az yorulsun diye çıkardığı üstünü başını askıya asabiliyor. Temizliğinde yardım edebiliyor. Çok etrafı kirletmemeye çalışıyor. Diğeri de onun bu çabasını görüp daha az tepki vermeye başlıyor. O onu böyle karşılıklı tersine bir döngüye girebiliyorlar aslında. Onu eğer iyi görüp, gözetip, farkına varıp idare etmeyi başarabilirlerse. Biz de zaten biraz bunu galiba öneriyoruz ya da bu beceriyi kazandırmaya çalışıyoruz. Yoksa mizacı oturup değiştirme şansımız yok aslında. Biraz da sabır tavsiye ediyoruz bu konuda eşlerin. Evet. Çünkü ilk 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl kritik ya hocam, ilk evet. Yıllar.
Değişimle kabul arasında bir denge istiyoruz. Evet. Bir düzeyde değişimi teşvik edebiliriz ama değişimin acayip olmasını bekleyemiyoruz. Daha çok kabulün ve idare etmenin, yönetmenin de beraber ele alınması gerekiyor.
Ve biraz da şey, diğer alanlarda güçlü taraflarını da bulup, eşlerin oraya da sığınıp, oradan güç alıp, ilişkilerini daha iyi hale getirdiklerinde bu mesele artık tali bir mesele oluyor.
Aynen.
Yani şey gibi, hani diyorsunuz ya hocam, mesela mizaç farklılıklarından kaynaklı sorunlar çözümsüzlüğe daha açıklar. Hatta burada hani Gottman'ın da, o Amerikalı araştırmacının dediği, çoğunu çözemeyeceksiniz. Çünkü bunlar sizin farklılıklarınızdan, bakış açı farklılığı, mizaç farklılığı, bunu yönetmeniz gerekiyor diyoruz. Yani hatta öyle ki siz 30 yıl sonra da bu dağınıklılık şeyden dolayı atışabilirsiniz. Ama bu atışmanın ötesine geçmez. Tatlı tatlı takışmanın ötesine geçmez. İyi idare edebilirseniz eğer birbirinize diyoruz. Bilmem katılır mısınız?
Kesinlikle, kesinlikle.
Peki, kısa bir ara verelim hocam. Bu aradan sonra başka bir meseleyle, başka konularla insan mutluluğu, ruh sağlığı, iyilik hali meselesi üzerinden biraz devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Zihin Okulu'nda yeniden birlikteyiz. Aradan önce sorumluluk, sorumsuzluk meselesini, eş ilişkilerinde önemli bir mesele, bir risk faktörü, tartışmalar ve boşanmalar açısından biraz bunu ele almaya çalıştık. Aradan sonra biraz daha genel ruh sağlığı, iyilik hali, mutluluk üzerine aslında biraz konuşmak, burada fikirlerinizi almak isterim hocam. İnsanlar sonuçta bu dünyaya geliyorlar, bu dünyada birçoğumuzun derdi mutluluğu, o huzuru yakalamak aslında. Evet. Hani iki cihan saadeti diyoruz ya hocam. Fakat bu mutluluğu nasıl anlamalıyız? Bu beden hazları ve psikoloji ilişkisi, beden hazları ve mutluluk ilişkisi, ruh hali ilişkisi nasıldır? Yani bu beden hazları mutluluğun neresinde?
Evet. Feyzullah, bu beden hazları meselesi çok tartışılan meselelerden biridir. İnsanlar, filozoflar, değişik ekoller bu beden hazlarını nereye koyacağı konusunda pek uzlaşamamışlar. Bir görüş, beden hazları doyurulmalıdır. Çünkü doğal ihtiyacıdır. Hatta hazcı görüş, yani ne kadar beden hazzı zihninize mutluluk içine katmak demektir. Hayat işte haz almak, beden hazlarını doyurmak, güzel şeyler içmek, güzel şeyler yemek, işte cinsellik, gözünüzü güzel şeylere muhatap almak bir haz arayışıdır. Haz eşittir bir mutluluk, çünkü bu dünya içinden alınacak bir alınacak şeyinizi alın. Gitmeden önce ne varsa her koklanması gereken şeyi koklayın, işte tadına bakılması için tadına bakın.
Yapabileceğiniz kadar şey yapın, çünkü ömür kısa.
Evet.
Ve acıdan kaçın, acı hissetmeyin. Yani evet. Böyle ilk çağ filozoflarından hazcılık, hedonizm, evet, üzerinden gelen şey bu. Yani ana şey,
ana
kabaca.
Şeyi bu.
Kabaca.
İkinci uç, beden hazlarının sınırlı doyumluluğuna vurgu yapan. Hazlar, beden hazları sınırlıdır. O yüzden de insana vereceği haz sınırlıdır. İkinci şey olarak da sırf beden hazlarına yönelmek yozlaşmaya neden olur. İnsanı bozar bakış açısıyla. Beden hazlarına karşıt bir tutum. Bir şekilde beden hazlarından çekilme, uzaklaşma, yemeni en aza indirme, içmeyi en aza indirme, cinsellikten uzaklaşma, haz verecek şeylerden uzak olma, çünkü eğilimi, keşişlik yaşantısı gibi. Daha arada bir başka bir bakış, beden hazlarının meşruluğunu tanıma, sınırlı miktarda, belli bir miktarda olmasını teşvik etme. Ama bunu bir abartıya gitmesinde sınırlama bakış açısıdır. Allah size yeryüzünde güzel içecekler vermiştir, tadına bakın. Güzel nimetler yaratmıştır, tadına bakın. Bu bir nimettir, reddetmeyin. Ama bunu işte abartılı bir hale getirmeyin, fazladan peşine düşmeyin. Sınırlayın, belli bir düzeyde bırakın gibi daha dengeli bir bakış. Şimdi modern psikoloji, psikiyatri nerede dersek, aslında biraz bu noktada. Biraz bu noktada. Modern psikiyatri, psikolojinin hedonistik olduğunu, aşırı zevklere teşvik ettiğini söylemek yanlış olur.
Çünkü anı yaşa, kafaya takma falan değil yani aslında.
Hayır, hayır, öyle değil. Yani modern psikiyatri, psikolojiyi zevkçilikle, zevkçiliği teşvik etmekle suçlamak yersiz bir adlandırmadır. Pozisyon öyle değil. Bütün mutluluk teorilerinde beden hazlarına vurgu var. Pozitif emotion, pozitif duygu şeyle mutluluğun bir parçası. Ama herkes de şunu biliyor ki buna fazla yöneldiğiniz zaman mutluluk vermeyi bir yere kadar verir, aksine tersini verir. Niye? Biraz güzel bir şey yersiniz, açsınız, gayet güzel bir haz verir. Biraz daha fazla yemeye başladığınız zaman size huzursuzluk vermeye başlar. Daha fazla yemek yemeye ısrar ederseniz tiksinir, kusarsınız. Hemen hemen bütün beden hazları, aşırı yemeği sürekli alışkanlık haline getirirseniz obeziteye döner. Bir şeyi aşırı tekrar tekrar haz peşine düşerseniz bağımlılığa döner. Bir şeyi tekrar tekrar içmeyle ilgili diyelim ki peşine giderseniz, o hazzı sürekli almanın peşine giderseniz o sizi bağımlılığa götürür. Bir nevi yoksunluk oluşturmamakla bağımlılık arasında bir denge oluşturmak gerekiyor beden hazları meselesinde. Yoksunluk ne demektir? Diyelim ki yemediğiniz zaman açlık size bir yoksunluk oluşturur ve gerginlik oluşturmaya başlar. Açlığın huzursuzluğunu yaşarsınız. Bağımlılık yemek hazzı için sürekli yemektir. Diyelim ki cinselliği hiç yaşamadığınız zaman bedeniniz belirli bir gerilime girer. Ama abartılı bir cinsellik peşine düşerseniz sürekli ve her an bir zevk azalmasına artı bağımlılığa götürür sizi. Sefalete götürür beraberindeki bir hayatı. Bu anlamda beden hazlarını yerli yerindelik esastır. Bunun için de mesela bizim kültürümüzde de bunun terbiyesi esas alınır. Beden hazlarının yasaklanması değil de nefsin terbiyesinin önemli şeylerinden bir tanesi, unsurlarından bir tanesi beden hazlarını terbiye etmektir. Yani yemenizi ölçülü hale getirmek, içmenizi ölçülü hale getirmek, cinselliğinizi belli sınırlar içinde getirmektir. Mesela diyelim ki oruç sizin yeme miktarınızı düzenler, cinsellik miktarınızı düzenler. Karşıtlık değil ama bunu belli bir miktarda yerli yerinde yapmak meselesidir.
Bak şöyle desek yeridir herhalde. İfrat ve tefritten kaçarak itidali, dengeyi yakalamak.
Ne yoksunluk oluşturmak, ne bağımlılık oluşturmak. Çünkü herhangi bir şeyin bağımlılığı, her türlü beden hazlının bağımlılığı insanı sonuçta felakete geçirir.
Sınırsızlık.
İnsan bedeni buna da aslında müsait değildir. Hayat da buna müsait. Yani sürekli yediğiniz zaman hayatınızın diğer unsurları felç olur. Sürekli cinsellikle uğraştığınız zaman hayatınızın diğer unsurları, zevkleriniz, hazlarınız bozulur. Yaşamla ilgili diğer alanları, bir yaşam sanatı bir nevi çoklu alanda fonksiyonel olmayı gerektirir.
Yani?
Ya mesela diyelim ki hani mutluluk tanımlamalarında bu beden hazlarıyla beraber diyelim ki psikolojik hazları, bir şeyi, tatlı bir şeyi hissetmeyle ilgili hazları da oluşturman lazım. Hatta o haz. Ama aynı zamanda anlamlı bir iş yapman gerekiyor mesela. Başka insanlarla sağlıklı ilişkiler göstermen gerekiyor. Yeryüzünde bir şey üretmek, başarmanın duygusunu yaşaman gerekiyor. Şimdi sadece işin gücün hazlara dönüşürse, şey oluyor ya, bilim kurgu filmlerinde muhtemelen gelecekte de olacak bir şey, zihnimizi sanal bir aleme bağladığımız zaman, sanal alemde, sanal alem bize diyelim ki o istediğimiz neyse onu görselliğiyle, canlılığıyla, beden duyumlarını yaşatacak bir şekilde karşımıza çıkardığında kişiler bir o sanal aleme bağlı yaşamayı gerçek yaşama tercih edebilirler.
Evet.
Bazı sinema filmlerinde vardır ya, bilim kurgularda diyelim ki rüya haline geçiriliyor insanlar. Çünkü rüyayı mühendislik yaparak rüyayı istediğiniz yaşantıları yaşadığınız bir hale getiriyorsunuz. Hadi onu bırak, bizim daha gerçek gördüğümüz disosyatif kimlik bozukluğu. Her gün senin de benim de gördüğümüz şey şu, zihni bölünmüş kişiler, hayal güçleri çok yüksek, kendi zihin dünyalarında bir dünya yaratıyorlar ve bu iç dünya çoğu zaman dış dünyadan daha güvenli, hatta daha zevkli geliyor.
Zevkli.
Çünkü kişi hayal gücü içerisinde de istediği yiyeceği, istediği içeceği, istediği kadın veya erkeği, istediği yaşam tarzının mekanı inşa ediyor ve gerçek yaşayı unutacak şekilde iç dünyada yaşamaya başlıyor.
Neden gerçek dünyayı unutacak şekilde? Çünkü dış dünya acılarla dolu, kaygı var, başa çıkamama var. Onu hissettikçe iç dünyaya kaçıyor.
Şimdi hem bu kişiler için özelde dış dünyada başarılı olmakta bir zorlukları var. Travmadan dolayı mecburen içe çekilmişler dış dünyada. Zaten oyunculukları az. Bu insanların %80 vakti iç dünyada geçiyor. Halbuki iç dünya dış dünya dengesinde aşağı yukarı %80 dış dünyada, %20 iç dünyada olmamız gerekir. Bunlar tam tersine dönüyor. Gerçek dünyada da olduğumuzda, yani sadece haz üzerine, hazın beden hazı üzerine kuramayız. Anlamlı, kıymetli, değerli bir şey yapmak, üretmek mesela, İnsan tekinin yaşayabileceği en büyük mutluluklardan biridir. Sonuçta yiyecek bir şey size bir miktar haz verir. Dünyanın en güzel yiyeceğini yeseniz bile salgılatacağı dopamin miktarıyla birlikte bir miktar haz alırsınız. Ama diyelim ki bir kitap var ettiniz ve bu kitap diyelim ki insanlar tarafından beğenildi. Eminim ki 100 tane ziyafetten daha büyük bir haz verir size.
Ya da ziyafeti hazırlayan kişi oldunuz mesela. Şey düşünün, çok güzel bir, hani üretmekten bahsediyoruz ya. Şöyle anlaşılmasın, kitap yazmak, büyük şeyler ortaya koymak değil. Yani bir diyelim simitçinin, bir fırın ustasının çok güzel çıtır çıtır bir böyle simit yapıp insanların beğenisine sunup onun da çok beğenilmesinin verdiği haz, o da bir başarı duygusu verir insanlara.
Birçok insan yemek yapar yemek yapmanın ve yemeği sunmanın hazzı yemek yemenin kendisinden aynen daha yüksek gelir. Aynen. Buna hani akış teorisi diyoruz, evet ya, akış mutluluğun kaynaklarından biridir. Hı-hı. Mutluluğun o çeşitliliği, farklı alanlardan olması, mutluluk ve bunun sadece beden hazzı üzerine oturtulmaması. Kim sadece mutluluğu beden hazları üzerine oturursa sonunda kaybeder. Çünkü beden hastalanır, çünkü beden yaşlanır, çünkü beden bir takım özelliklerini kaybeder zaman içerisinde. Kim ki hazları ve dünya hayatını, yaşamını sadece beden hazları üzerine veya bizzat tek yönlü zevk alma, haz alma üzerine kurarsa kaybeder.
Umutsuzluğa götüren bir yol oluyor aslında.
Eninde sonunda, çünkü üzerine durduğunuz şey sınırlı olur, daha ileri gitmez. Yavaş yavaş da orada azalırsınız, kaybedersiniz.
Burada şey meşhur, hani bizim daha önce de Mutlu Evlilik Atölyesi zamanında da aslında üzerinde durduğumuz bir model tekrar hani gündeme geliyor. Orada da hani pozitif duygular yaşamak, beden hazları yaşamak okey ama yeterli değil tek başına denmişti. Onun başka açılımları da, biz az önce başarı duygusundan bahsettiniz, anlam dediniz. Başka hatırlatmak gerekirse onun içerisinde neler var?
Doğru şeyi yapmak, yapman gereken doğru şeyi yapmak. Eziyet çeksen bile diyelim ki başkasına yardım etmek. Zor olabilir senin için, diyelim ki bir acı içindeyken doğru olan bir şeyi yaptım, fedakarlık yaptım başkalarının içinde. Onu yaparken eziyet içinde yapıyorsun. Ama diyelim ki ürün itibariyle başkalarının faydasına ve toplumun hayrına olan bir şey. O kişinin hissettiği iç huzur daha büyük bir mutluluğa sebep olabilir.
Evet.
Bir nevi yerli yerindelik aslında. Yemek zamanı geldiğinde tatlı bir şey var ise elinde ne varsa onun tadını almış olmak iyi bir şey. Hiç ona şeyimiz yok. Hani güzel bir tatta inceliğe ulaşmak, içecekte inceliğe ulaşmak ve bunu yerli yerinde yapmanın bir yerilecek tarafı yok, övülecek tarafı var.
Zevk sahibi olmak.
Zevk sahibi olmak. Yani içeceğin bir şeyi ot gibi şey gibi dökmek yerine tadını ala ala ince ince tatlı tatlı güzel bir şerbetle içmiş olmanın kimsenin derinliğine zararı yok, faydası bile var.
Da şöyle diyebilir miyiz? Mesela bir şeylerde böyle terapilerde bazen yeme içme meselelerinde ya da farkındalığı arttırma meselelerinde şöyle bir egzersiz öneririz. Yani farkında yeme egzersizleri. Deriz ki mesela önce yemek önüne geldiğinde şöyle bir kaşık al. Önce onu bir kokla. Şöyle bir yudum ya da bir kaşık şöyle bir tat ağzına o gelsin. O ağzına biraz yayılsın. Onu hisset. Bütün tadı hisset. Sonra yavaşça yutku ve şeye, midene gidene kadar takip et. Ve bunu her kaşıkta tekrarla. Böyle yaptığımızda mesela enteresan bir şekilde normalden çok daha fazla yiyen insanlar böyle yaptıklarında daha az yiyorlar. Şimdi daha fazla tad alıyor ama daha az yiyor. Yavaş yediği için hem de tat alarak daha çabuk doyuyorlar. Doydum sinyalini beyin daha çabuk veriyor. Daha az kalori almış oluyorlar ve daha da keyifli oluyor. Aynı şey, isterseniz hızlı yiyin, isterseniz bu şekilde yiyin ve farkına bakın. Mesela bu anlamda tadını ala ala yemek, onun hakkını vermek. Hatta abimiz, dostumuz anlatmıştı. Bu böyle farkında yemeğiyle ilgili konuşurken dedi ki benim dedem dedi rahmetli bizi alırdı böyle karşısına. Bir portakalı böyle alırdı eline ondan sonra. Şöyle önce bize izlettirdi onu. Şuna bakın hele, Allah ne güzel bir nimet yaratmış böyle. Bir koklardı, bize koklatırdı. Ondan sonra onu şöyle eliyle bir yarardı. Onun kokusu çıkardı. Onu böyle bir içine çekerdi. Sonra ondan böyle dilim dilim yapar bize verirdi. Bir taraftan da işte Allah'ın nimetlerinden vesaire bahsederdi. Onu böyle güzel bir iştahla yerdi, bize de yedirirdi gibi. Yani bu o haz alarak güzel zevkle yemenin böyle bir boyutu da var. Böyle de yapabiliriz. Bu da mümkün. Bu hatta bizim farkındalığımızı da artırır. O nimete olan şükrümüzü, şeyimizi de artırır. Ama iş sadece yemek, çok güzel yemekler yemek, bunun peşine düşmek olduğunda tam tersi. İşte bir uca kaymış oluyoruz.
Evet.
Buna dikkat etmekte fayda var.
Tekleştirmemek gerekiyor. Hayatı sadece beden hazları üzerine kurmamak gerekiyor. Çoklu alanda, yani mutluluk çoklu alandaki iyi şeylerle beraber oluyor ancak.
Evet. başarı dediniz. Akış dediniz, belki onu hatırlatmakta fayda var. Yani öyle bir iş içerisinde ol ki onu yaparken böyle hani ne yapıyorsan yap ama böyle bir zamandan, mekandan kopacak derecede fokuslanabileceğin, odaklanabileceğin bir iş olsun. Kendi işin olabilir, bir hobin olabilir. Böyle işler çıkardığında, böyle işler yaptığında da o insana büyük bir keyif ve mutluluk, iyilik hali verebilir. Bu da aslında tek başına yetmiyor. Anlam meselesi. Üzerine programlar yapılacak derecede önemli. Anlamla ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Mutlulukla anlam ilişkisi.
Galiba anlam, hani yeryüzünde niye varım, niye yaşıyorum? Yaşadığım şeyin anlamı ne? Bütün bunları niye yapıyorum? İnsan anlam arayan bir varlık. Anlamı unuttuğumuz zaman her şeyin içi boşalıyor. Anlam verdiğimiz zaman motivasyonumuz artıyor. Anlam vermediğimiz zaman enerjisiz bir hale geliyoruz. Varoluşumuzun eğer anlamı yoksa, bu yeryüzünde yaşarken yaşamanın anlamı yoksa, şu işi yaparken bunun bir benim açımdan bir anlamı yok ise, bu yaşamak için, motivasyon için güç bulmak zor bir şey. Ama herhangi bir şeyi, yaptığınız neyse onu bir anlamla kıymetlendirirseniz yapmada motivasyonunuz artıyor. Onu daha kıymetli, değerli buluyorsunuz. Onu yapacak enerji miktarınız artıyor. Önünüze çıkabilecek zorluklarla da daha kolay mücadele ediyorsunuz, pes etmiyorsunuz.
Evet, başınıza gelen musibetlerle başa çıkmakta da daha aslında kolay hale geliyor. Yaptığınız işi mesela anlamda bulmak dediniz hocam. Yani bu anlamı hani şöyle diyebilir birisi. Ben işte doktorum ya da mühendisim, bu işi para kazanmak için yapıyorum. Şimdi onun duyacağı keyif, o işini yaparken duyacağı keyifle ben aynı zamanda ne bileyim her gün aslında bir insanın hayatına dokunmak, insana faydalı olmak, bir yaptığım bir makineyle ya da çizdiğim o projeyle insanların o mutluluğuna ya da ilerlemesine katkıda bulunmak, bu yaşamda hani bir şey üretmiş olmak. Buradan bakıyorum, bunu hisseden birisinin mutluluğuyla aynı olmayacağı kanaatindeyim.
Kesinlikle.
İşini kesinlikle nasıl yapıyorsun? Motivasyon alanın neresi? Para, okey. Yani bu iş benim faturalarımı ödememi kolaylaştırıyor elhamdülillah yani şey. Ama bunun ötesinde başka şeylerde. Hani bu en azından bunu arzuluyorum. Hani ne kadar yapıyorum bilemem ama bunu
herhangi
arzuluyorum
bir şey,
demek.
Anlam, manevi bir boyut, daha üst bir boyut eklemeden her şey kuru kalıyor.
Evet. Evet.
Her şey kuru kalıyor.
Kuru kalıyor. Anlam da o zaman hani çok önemli. Hatta bu varoluşçular, varoluşçu ekol, felsefe, psikoloji diyelim. Hani onların şeyi de şu, diyorlar ki yani bu hayatta stres, travma, bunlar kaçınılmaz. Bunlardan kaçamayız. Bunlarla nasıl başa çıktığımız, nasıl yola devam edebildiğimiz, bunlarla nasıl hani ilgilendiğimiz mutluluğumuzu belirleyecek. Yoksa mutluluk dediğimiz şey mutlu anların üst üste yaşanması, bu anıların birikmesi değil aslında. O musibetler karşısında, başımıza gelen olaylar karşısında nasıl düşsek bile devam edebildiğimiz, nasıl ayağa kalkabildiğimiz, kalkabildiğimiz müddetçe, devam edebildiğimiz müddetçe aslında mutluluk daha kolaylaşıyor. O mutluluk dediğimiz şey her neyse, huzur ya da saadet diyelim. Önemli bir meseleydi bu mutluluk meselesi, birçoğumuzun tırnak içinde peşinde olduğumuz bir mesele aslında. Nasıl tanımladığımız da çok önemli. Önemli meselelere hocam yine değindiniz. Umarım inşallah bir dinleyicilerimiz de bizim aldığımız kadar haz, keyif almışlardır. İnşallah. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da, Zihin Okulu'nda bu haftada sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeydik. İnşallah önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.